Ayrım 3. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Dönme ya da karışık bir kafa. Çorba, çorba. Kafamın içini düzene sokmalıyım. Onlar dilimi keseli beri, neyin nesiyse bir başka dildir. İşleyip duruyor kafamın içinde. Bir şey ya da biri konuşuyor, birden susuyor. Sonra her şey yeniden başlıyor. Ay, çok fazla şey işitiyorum. Oysa kendim söylemiyorum bunları. Çorba ki çorba. Sonra ağzımı açacak oldum mu, yerinden oynatılan çakıl taşlarının sesi gibi sesler çıkıyor. Düzen, bir düzen, diyor dil. Aynı zamanda başka şeyden de konuşuyor. Evet, her zaman düzen istedim ben. Hiç değilse bir şey kesin, gelip yerimi alacak misyoneri bekliyorum. Burada yolun üstündeyim. Takasa'dan bir saat uzakta bir kaya döküntüsünün içine saklanmış, eski bir tüfeğin üstüne oturmuşum. Çölün üstüne gün doğuyor. Daha çok soğuk, az sonra fazla sıcak olacak. Bu memleket adamı deli eder. Ben de bunca yıldır öyle bir hesabı şaşırmışım ki. Hayır, bir çaba daha. Misyoner bu sabah gelecek ya da bu akşam. Bir rehberle geleceğini işittim. İkisi tek bir deveyle gelebilir. Bekleyeceğim, bekliyorum. Soğuk, soğuk titretiyor yalnız beni. Az daha sabret, pis köle. Öyle uzun zamandır sabrediyorum ki, Massif Central'ın o yüksek yaylasında evimdeyken, kaba babam, görgüsüz anam, her gün şarap, domuz yağlı çorba, hele de şarap, kekre ve soğuk, sonra uzun kış, kar yığınları, tiksindirici eğrelti otları. Ah, gitmek istiyorum. Birden onları bırakmak ve en sonunda yaşamaya başlamak istiyordum, güneş altında, duru suyla. Papaza inandım. Papaz okulundan söz ediyordu bana. Her gün benimle ilgileniyordu. Köyden geçerken duvarları sıyırarak yürüdüğü bu protestan memlekette bol bol zamanı vardı. Bana bir gelecekten ve güneşten söz ediyordu. Katoliklik güneştir diyordu. Kitap okutuyordu bana. Kalın kafama Latinceyi soktu. Akıllı çocuk ama bir katır. Ayrıca kafam öyle kalındır ki yaşamım boyunca kaç kez düşmeme karşın hiç kanamadı. İnek kafası derdi babam olacak domuz. Papaz okulunda çok gururluydular. Protestan ülkesinden gelmiş biri. Bir utkuydu. Austerlitz güneşi gibi gördüler gelişimi. Güneş palikon ama alkol nedeniyle kekre şarabı içtiler ve çocuklarının dişleri çürüktür. Babayı öldürmek buydu yapılması gereken ama işe girişme tehlikesi yok. Öyle ya, o çoktan öldü. Acı şarap midesini deldi sonunda. O zaman kala kala misyoneri öldürmek kalıyor geriye. Onunla görülecek bir hesabım var, hocalarıyla da. O beni aldatan hocalarımla da, pis Avrupa'yla da. Herkes beni aldattı. Görev de görev. Hiç ağızlarından düşürmüyorlardı bu sözcüğü. Gidin yabanlılara da söyleyin. İşte, Tanrım bakın ona, ne vurur ne öldürür hiçbir zaman. Yumuşacık bir sesle buyurur. Öteki yanağını uzatır. Beylerin en büyüğüdür. Seçin onu, bakın. Beni nasıl daha iyi yaptı. Aşağılayın beni. Kanıtını alacaksınız. Evet, inandım işte. Kendimi daha iyi buluyordum. Şişmanlamıştım. Neredeyse yakışıklıydım. Beni aşağılasınlar istiyordum. Yazın Grenoble güneşinin altında sıkı ve kara sıralar oluşturup yürüdüğümüz ve hafif giysiler giymiş kızlarla karşılaştığımız zaman başımı, gözlerimi çevirmiyordum ben. Beni aşağılamalarını bekliyordum. Bazı bazı gülüyorlardı. Şöyle düşünüyordum o zaman. Vursunlar bana, suratıma da tükürsünler. Ama doğrusu ya, gülmeleri de aynı şeydi. İnsanı yaralayan dişleri, sivri sivri uçları vardı. Aşağılama ve acı tatlıydı. Kendimi suçlayıp durduğum zaman yönetmemi anlamıyordu. Yok hayır, iyi bir yan var içimizde, iyi bir yan. Bende ekşi şarap vardı, hepsi buydu. Böylesi de çok iyiydi. İnsan kötü değilse nasıl daha iyi olur ki? Tüm öğrettiklerinden anlamıştım bunu. Hatta yalnız bunu anlamıştım. Tek bir düşünceyle, akıllı katır olarak sonuna dek gidiyordum. Cezalara koşuyordum. Sıradanlıktan hoşlanmıyordum. Kısacası bir örnek olmak istiyordum. Ben de beni görsünler diye, görünce de beni daha yıkılana saygı duysunlar diye. Benim aracılığımla Tanrımı selamlayın. Yabanıl güneş doğuyor, çöl değişiveriyor. Dağ siklemenin rengi kalmadı artık. Ey benim dağım. Sonra kar, yumuşak ve gevşek kar. Hayır, biraz gri bir sarı bu. Büyük göz kamaşmasından önceki nankör saat. Hiçbir şey yok. Çevrene dek hiçbir şey yok daha önümde. Hala hoş renklerin halkası içinde, yaylanın silindiği yerde. Demin adı bunca yıldır kafamda zonklayan Takhasa. Bundan bana ilk söz eden manastırdaki yarı kör, yaşlı papazdı. Ama neden ilk olsun ki? Tekti. Öyküsünde beni etkileyen de Tuzdan kent değildi. yakıcı güneşin altında ak duvarlar değildi. Yabanlı insanların acımasızlığıydı ve tüm yabancılara kapalı kentti. Buraya girmeyi deneyenlerden yalnızca biri, onun bildiği kadarıyla yalnızca biri anlatabilmişti gördüğünü. Onu kamçılamışlar, yaralarına ve ağzına tuz basıp çöle kovmuşlardı. Bir kezliğine de olsa acıma duygusu olan göçebelere rastlamıştı. Şans işte, ben de onun öyküsünden yola çıkarak tuzu ve göğü, put evini, kölelerini düşlüyordum. Daha barbarı, daha kışkırtıcısı düşünülebilir miydi? Evet, misyonum buydu. Gidip onlara Tanrı'yı göstermeliydim. Papaz okulunda cesaretimi kırmak için söylevler çektiler bana. Beklemek gerekirdi. Bir misyon ülkesi değildi orası. Olgunlaşmamıştım. Özel olarak hazırlanmalı, kim olduğumu bilmeliydim. Ayrıca denenmem gerekirdi daha. Sonra bakarlardı. Ama yok, hayır, evet. Özel hazırlık ve deneyim için hep beklemeliydim. Bu işler Cezayir'de olduğuna ve beni yaklaştırdığına göre gerisine gelince kalın kafamı sallıyor ve aynı şeyi yineliyordum. En barbarların arasına gitmek, onların yaşamını yaşamak, onlara kendi memleketlerinde, hatta put evlerinde bile kendi tanrımın gerçeğinin daha güçlü olduğunu göstermek. Beni aşağılayacaklardı. Hiç kuşku yok. Ama aşağılamalar korkutmuyordu beni. Kanıtlama için zorunluydu bunlar. Hem de bunlara katlanma biçimimle bu yabanlıları etki altına alacaktım. Güçlü bir güneş gibi. Güçlü. Evet. Dilime doladığım sözcük buydu. Saltık gücü düşlüyordum. Yere diz çökürteni. Karşıtı uzlaşmaya zorlayanı. Onu en sonunda inanca döndüreni. Karşıt. Nedenli kör, acımasız, kendinden emin. Kanısı içine kefenlenmiş olursa, yanıldığını söylemesi de bozgunla yol açanın krallığını o denli kesinlerdi. Azıcık yolunu şaşırmış iyi insanları dine döndürmek, bizim papazların zavallı ülküsü buydu işte. Bunca güçleri olup da bunca az şey göze aldıkları için küçümsüyordum onları. İnanç yoktu bunlarda. Bende ise vardı. Cellatların kendilerince tanınmak, onlara diks çöktürmek, onlara tanrım, işte utkun dedirtmek. Kısacası bir kötüler ordusu üzerine yalnız sözle hüküm sürmek istiyordum. Ya, bu konuda doğru düşündüğümden kuşkum yoktu. Başka türlü hiçbir zaman pek emin olamazdım kendimden. Ama bir düşünceye vardıysam bir daha bırakmam artık. Gücüm budur, benim gücüm. Hepsinin acıdığı gücüm. Güneş daha da yükseldi. Alnım yanmaya başlıyor. Çevremde taşlar boğuk boğuk çıtırdıyor. Yalnız tüfeğin namlusu serin. Çayırlar gibi. Akşam yağmuru gibi serin. Hani eskiden çorba usul usul pişerken annemle babamın beni beklediği zamanlardaki gibi. Bazı bazı gülümserlerdi bana. Belki de severdim onları. Ama bitti. Yolun üstünde bir sıcaklık perdesi yükselmeye başlıyor. Gel misyoner, seni bekliyorum. Şimdi bildireye ne yanıt vermek gerektiğini biliyorum. Yeni hocalarımın dersini verdi. Haklı olduklarını da biliyorum. Aşkın hesabını görmek gerek. Cezayir'de papaz okulundan kaçtığım zaman başka türlü düşünüyordum. Doğruydu. Bu barbarları düşlemlerimde bir tek şey doğruydu. Bunlar kötü insanlar. Ben okul kasasını çalmış, dinsel giysiyi atmıştım. Atlası, yüksek yaylaları ve çölü geçtim. Transferenin şoförü dalga geçiyordu benimle. Oraya gitme diyordu. Evet. O da nesi vardı ki? Hepsinin böyle, sonra yüzlerce kilometre kum dalgaları. Darmadağın ilerler, sonra yelin altında geriler, sonra gene dağ, sivri sivri tepeleri, kara kara tepeleri, demir gibi kesici sırtları. Bundan sonra da boz, sonu gelmez, sıcaktan uluyan, ateşlerle diken diken olmuş, binlerce aynısıyla insanı yakan çakıl denizinden buraya, karaların toprağıyla beyaz ülkelerin sınırına, tuz kentinin yükseldiği yere gitmek için bir rehber bulmam gerekmişti. Sonra rehberin benden çaldığı para. Bönlük bu ya, göstermiştim ona parayı. Ama yolda bıraktı beni, tam da burada. Bir de vurduktan sonra, köpek işte yol, git git oraya, gösterirler sana. Onlar da gösterdiler evet ya, gece dışında durup dinlenmeden vuran, parıltılı ve gururla duran, güneş gibiler, şu anda da yaman vuran, birden yerden çıkan, yakıcı mızraklarla uran güneş gibi. Gölgeye gitmeli, evet gölgeye, büyük kayanın altına, her şey karışmadan. Gölge iyi burada. Tuz kentinde ak sıcakla dolu bu haznede nasıl yaşayabilir insan? Kazmalarla yontulmuş, kabaca düzeltilmiş, dik duvarların her birinin üstünde kazmanın bıraktığı kertitikler, göz kamaştıran pullar gibi dikiliyor, dağılmış sarı kumlar biraz sarartıyor buraları. Yel dik duvarları ve taraçaları temizlerse O başka. O zaman kendisi de mavi kabuğuna dek temizlenmiş göğün altında. Her şey şimşeksi bir aklıkla parlar. Bugünlerde kımıldısız yangının ak sekiller üzerinde saatlerce çıtırdattığı bu günlerde kör oluyorum. Sekiller birbiriyle birleşir gibi görünüyordu. Sanki geçmiş bir günde birlikte bir tuz dağına saldırmışlar. Onu önce düzlemişler, sonra kitlesinin üstünde sokaklar, ev içleri, bir de pencereler oymuşlardı. Ya da sanki, evet böylesi daha iyi, ak ve yakıcı cehennemlerini bir kaynar su üfleyicisiyle biçmişlerdi. Ancak gün ortasının sıcağının varlıklarla her türlü bağıntıyı yasakladığı, aralarına görünmez alevlerden, kaynayan kristallerden parmaklıklar diktiği, gecenin soğuğunun da geliyorum demeden onları kaya kuyu tuzu kabuklarında dondurup, kuru bir buzulun gece insanlarına, dört köşe tuz kulübelerinde birdenbire titremeye başlayan, kara eskimolara döndüren bu çöl ortasındaki bu çukurda, her türlü yaşamdan 30 gün uzakta kalan bu çukurda, oturamayacaklarını gösterecek kadar. Kara, evet. Öyle ya, uzun kara kumaşlar giymişler, sonra tırnaklarına kadar her yanlarını kaplayan tuz, gecelerin kutup uykusunda acı acı çiğnenen tuz, parlak bir yarığın çukurundaki tek kaynağa gelen suyla içilen, bazı koyu renkli giysilerin üzerinde, yağmur sonralarında sümüklü böcek izlerine benzer izler bırakan toz. Yağmur, ey efendimiz! Tek bir gerçek yağmur, uzun, sert, senin göğünün yağmuru. O zaman korkunç kent azar azar kemrilerek ağır ağır karşı konulmaz biçimde çöker en sonunda. Yapışkın bir sel içinde tümden erir, yırtıcı insanların kumlara doğru götürür. Tek bir yağmur, efendimiz. Ne diyorum ben, ne efendisi? Efendi onlar, kısır evleri üzerinde, maden ocağında öldürttükleri kara köleleri üzerinde hüküm sürüyorlar. Güney ülkelerinde kesilmiş her tuz tabakası bir adam değerinde, yaz örtüleriyle örtülü olarak sokakların madensi aklığı içinde sessiz sessiz geçiyorlar. Sonra gece olup da tüm kent süt gibi bir hayalete benzeyince eğiliyor, tuzdan duvarları hafiften parlayan evlerin karanlığına giriyorlar. Uyuyorlar. Ağırlıksız bir uykuyla uyuyorlar. Uyanır uyanmaz da buyuruyorlar, vuruyorlar. Tek bir halk olduklarını, tanrılarının gerçek olduğunu, boyun eğmek gerektiğini söylüyorlar. Bunlar benim efendilerim, acımayı bilmiyorlar ve efendiler gibi yalnız olmak, yalnız ilerlemek, yalnız hüküm sürmek istiyorlar. Değil mi ki tuzda ve kumlarda soğuk ve yakıcı kent kurma gözü pekliğini yalnız onlar göstermişler? Bense, ne çorba bu böyle? Sıcak yükselince terliyorum. Onlarsa hiç. Şimdi gölgede ısınıyor. Üst yanımdaki taşın üstünde güneşi duyuyorum. Dövüyor. Bir çekiç gibi dövüyor tüm taşları. Öğlenin müziği bu. Öğlenin engin müziği. Yüzlerce kilometre üzerinde havanın ve taşların titreşimi. Eskisi gibi sessizliği duyuyorum. Evet, aynı sessizlikti. Bundan yıllarca önce bekçiler güneşin altında beni onlara alanın ortasına götürdükleri zamanda aynı sessizlik karşılamıştı beni. Bu alandan iç içe sekiler yavaş yavaş katı mavi göğün leğeninin kıyılarında dinlenen kapağına doğru yükseliyordu. Oradaydım. Dizüstü bu ak kalkanın çukuruna fırlatılmıştım. Gözlerim tüm duvarlardan çıkan tuz ve ateş kılıçlarıyla kemrilmiş, yorgunluktan apak olmuş, kulağım rehberin indirdiği yumrukla kanar durumda. Onlarsa kocaman, kara, hiçbir şey söylemeden bana bakıyorlardı. Gün ortasına gelmişti. Demir güneşin vuruşları altında gök, ağarıncaya dek ısınmış, saç tabakası ağır ağır çınlamaktaydı. Aynı sessizlikti ve onlar bana bakıyorlardı. Zaman geçiyordu. Bir türlü bitmiyordu bana bakmaları. Bense bakışlarına dayanamıyordum. Gittikçe daha çok soluyordum. En sonunda ağladım. Birdenbire sessizce sırtlarını döndüler bana ve hep birlikte aynı yöne gittiler. Dizlerimin üstündeydim. Kırmızılı, karalı bez pabuçlarında, tuzdan parlayan ayaklarının burunları biraz kalkık. Topukları hafiften yeri döverek, koyu renk giysi boyunca kalktığını görüyordum yalnızca. Sonra alan boşalınca beni put evine götürdüler. Bugünkü gibi kayanın dibine çömelip oturmuş durumda, başımın üstünde ateş taşın derinliğini delip geçe geçe, ötekilerden biraz daha yüksek, tuzdan bir surla çevrili, ışıltılı bir karanlıkta dolu put evinin gölgesinde birkaç gün kaldım. Birkaç gün ve bana bir çanak tuzlu veriyor, önüme de tavuklara yem verir gibi taneler atıyorlardı. Topluyordum. Gündüz kapı kapalı kalıyordu. Gene de gölge daha hafif oluyordu. Sanki karşı durulmaz güneş tuz kitleleri içinde akmayı da başarıyormuş gibi. Ne lamba, ne bir şey. Ama duvarlar boyunca el yordamıyla yürürken kurumuş hurma yapraklarından duvarları süsleyen taçlar geliyordu elime. Sonra dipte kabaca yontulmuş küçük bir kapı. Kolunu parmağının ucuyla tanıyorum. Birkaç gün, uzun zaman sonra günleri de saatleri de sayamıyordum. Ama tanelerimi şöyle böyle 10 kez atmışlardı. Pisliklerim içinde bir çukur oymuştum. Boşu boşuna örtüyordum üzerini. İn kokusu hep yüzüyordu havada. Uzun zaman sonra, evet, kapının iki kanadı da açıldı ve içeri girdiler. Bir köşede çömelip otururken içlerinden biri bana doğru geldi. Yanağımda tuzun ateşini duyuyordum. Yanakların tozlu kokusunu içime çekiyordum. Gelişine bakıyordum. 1 metre ötemde durdu. Sessizce bana bakıyordu. İşaret etti. Kalktım. Esmer at yüzünde anlamsız, parlak madem gözlerini bana dikiyordu. Sonra elini kaldırdı. Hep öyle duyarsız, beni alt dudağından yakaladı. Ağır ağır büktü. İtimi koparıncaya dek. Sonra parmaklarını gevşetmeden beni kendi çevremde döndürdü. Odanın ortasına dek geriletti. Öyle deli gibi, ağzım kan içinde, diz çökeyim diye dudağımı çekti. Sonra duvar boyunca sıralanmış olan öteki adamların yanına gitmek üzere döndü. Ardına dek açılmış kapıdan içeri giren gölgesiz günün dayanılmaz sıcağında inleyişime bakıyorlardı. Sonra bu ışıkta rafiya saçlı büyücü beliriverdi. Gövdesi incilerden oluşmuş bir zırhla kaplı, saptan bir etek altında bacakları çıplak, kamış ve terle yapılmış, üzerinde gözler için iki kare delik açılmış bir maskeyle. Arkasından çalgıcılar ve kadınlar geliyordu. Bedenlerinden hiçbir şey belli etmeyen ağır ve alıcılı giysilerle. Dipteki kapının önünde dans ettiler ama pek dizimi olmayan kaba bir dansla. Kımıldıyorlardı. Hepsi buydu işte. En sonunda büyücü arkamdaki küçük kapıyı açtı. Efendiler kımıldamıyor, bana bakıyorlardı. Arkaya döndüm ve putu gördüm. Çifte balta başını, bir yılan gibi kıvrılmış demir burnunu gördüm. Beni önüne bir oturtmalığın dibine götürdüler. Kara, acı ve çok acı bir su içirdiler. Hemen sonra başım yanmaya başladı. Gülüyordum. İşte aşağılanma, aşağılandım. Beni soydular. Kafamı ve bedenimi kazıdılar. Yağla yıkadılar. Yüzümü su ve tuza batırılmış iplerle dövdüler. Ben de gülüyor ve başımı çeviriyordum. Ama her seferinde iki kadın beni kulaklarımdan yakalayıp yüzümü yalnızca dört köşe gözlerini gördüğüm büyücünün vuruşlarına sunuyordu. Hep gülüyordum. Kanlar içinde. Durdular. Hiç kimse konuşmuyordu. Benden başka. Kafamda çorba şimdiden kaynamaya başlıyordu. Sonra beni kaldırdılar. Gözlerimi puta dikmeye zorladılar. Gülmüyordum artık. Şimdi hizmet etmek, tapmak üzere ona adandığımı biliyordum. Hayır, gülmüyordum. Korku ve acıdan boğuluyordum. Ve burada, bu ak evde, yüzüm gerilmiş, belleğim bitmiş durumda. Evet, bu put için dua etmeyi denedim. Bir o vardı, hatta korkunç yüzü dünyanın gerisinden daha az korkunçtu. İşte o zaman ayak bileklerimi adımımın uzunluğunca serbest bir iple bağladılar. Gene dans ettiler ama bu kez putun önünde, sonra efendiler bir bir çıktı. Kapı arkalarından kapanınca gene müzik, sonra büyücü kabuklarından bir ateş yaptı. Çevresinde tepiniyor, karaltısı ak duvarlarının köşelerinde kırılıyor, düz yüzeylerde çırpınıyor, odayı dans eden gölgelerle dolduruyordu. Kadınların beni sürüklediği yere bir dörtgen çizdi. Ellerinin kuru ve yumuşak olduğunu duyuyordum. Yanıma bir kase suyla küçük bir yığın tane koyuldu ve bana putu gösterdiler. Gözlerimi hep onun üzerine dikip öyle durmam gerektiğini anladım. O zaman büyücü birer birer ateşin yanına çağırdı onları. Birkaçını dövdü. İnliyorlardı. Sonra daha büyücü dans ederken gidip Tanrım putun önünde secdeye kapandılar. Hepsini odadan dışarı çıkarttı. En sonunda yalnız biri kaldı. Çok genç biri. Çalgıcıların yanına çömelip oturmuş ve daha dövülmemişti. Büyücü onu bir saç örgüsünden tutuyor, saçı yumruğunun üstünde gittikçe daha çok büküyordu. Kadın gözleri dışarıda, ters dönüyor, en sonunda da sırt üstü düşüyordu. Büyücü onu bırakarak bağırdı. Çalgıcılar duvara döndüler. Bu arada kara gözlü maskenin arkasında, çığlık olmayacak ölçüde kabarıyor, kadın bir tür nöbet içinde yerde yuvarlanıyordu. En sonunda dört ayak üstünde, başı birleşmiş, kolları içinde saklı durumda. O da bağırdı. Ama boğuk boğuk, İşte o zaman ulumaya ve puta bakmaya ara vermeden büyücü çabucak kötülükle yakalayıverdi onu. Kadının şimdi giysisinin ağır kıvrımları altına gömülmüş yüzünü görmeye olanak bırakmadı. Ben de yalnızlık zoruyla yolumu şaşırmış durumda bağırmadım mı? Evet, bir tekme beni duvarın fırlatıncaya dek, putuma doğru dehşetle ulumadın mı? Tuzu dişleyerek, şimdi öldürmem gereken adamı beklerken, dilsiz ağzımla, kayayı ısırdığım gibi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.